Küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Tolga Kökten iletiyor. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hocam bugün dış politikada aslında önemli bir gelişme var. Bir taraftan Moskova'da dörtlü toplantı olurken diğer taraftan da Finlandiya NATO'ya resmen kabul edildi.
Doğru.
Hocam isterseniz bu Moskova'daki toplantıdan başlayalım. Aha. Daha önce bir toplantı ilanı yapılmıştı ama son anda teknik sebeplerle ertelendiği ifade edildi. Bugün toplantı yapıldı ancak Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısının bir açıklaması var. Türkiye Suriye'den çekilmeden bu bir yere varmayacak türünde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Moskova'daki dört toplantıdan beklentileriniz neler?
Ciddi bir beklentimiz yok tabii. Bu daha ziyade teknik düzeyde bir görüşme şeklinde cereyan edecek. Moskova'da Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un himayesinde bu görüşmeler şu an için gerçekleştiriliyor ve Türkiye, İran rejim ve Rusya'nın katılımıyla burada orta düzey diplomatlar yani bakan yardımcıları seviyende isimler katılıyor. Tabii bir süreçten bahsediyorduk burada hep. İlişkilerin Türkiye ile rejim arasında normalleşmesi mümkün olabilir mi? Bu yönde eğilimler söz konusuydu. Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bazı açıklamaları olmuştu. Tabii biraz daha geriye dönüp baktığımız aslında Suriye'deki iç savaşın siyasal çözümü çerçevesinde Türkiye'nin olumlu bir yaklaşımı vardı. Esed rejimin devrilmeyeceğinin görüntüsü oluştuktan sonra, tahkim olduktan sonra Batılı ülkelerin pozisyonu değiştirip PKK'yı desteklemeye başladığı bir denklemde Türkiye'de Rusya ve İran'la birlikte aslında sürecini hayata geçirdi. Garantör ülke olarak öne çıktı. Burada temelde amaç aslında çatışmaları bir şekilde sınırlamak, durdurmak. Ardından da muhaliflerle rejimi bir araya getirerek yeni
hocam,
bir anayasa yapabilmek.
Bu Astana sürecinde muhalifler de aslında bir anlamda temsil ediliyordu. Bu yeni süreçte muhaliflerin aslında bir masadan atılması gibi bir, yani daha doğrusu masa dışında kalması gibi bir durum.
Doğru, yani şu anda
bunu nasıl diyorum?
Doğru. Burada tabii Türkiye'nin son dönemdeki yaklaşımları ve öncelikleriyle de ilgili bazı değişimler, gelişmeler oldu. Muhalifler tabii yine çok anlamlı. Türkiye onların garantörlüğünü yapmaya devam edecek. Onlarla istişare halinde bu süreci yönetmeye devam edecek. Ama nihayetinde burada Astana sürecinin ilerlemediği bir noktada tıkandığı görüldü. Muhaliflerle rejim arasında herhangi bir uzlaşı söz konusu olamadı. Yeni anayasa yapım sürecinde bir gelişme söz konusu olmadı. Ve burada özellikle Türkiye, Rusya'nın da teklifiyle Putin'in yeni bir süreci başlattı. Malum Türkiye birkaç ay öncesine kadar kapsamlı askeri harekat planlamaları yapmıştı Suriye'de. Özellikle de bu PKK'nın konuşlandığı Terrifat, Manbij hattında yine Fırat'ın doğusunda Aynel Arap gibi bölgeler Türkiye'nin radarındaydı. Buralara yönelik bir operasyon dizaynı da söz konusuydu. İşte bu noktada Türkiye Rusya ile görüşürken Putin Türkiye'ye yeni bir öneriyle geldi. Siyasal çözüm sürecini yeniden canlandıralım. Askeri harekattan ziyade Türkiye ile rejimi bir noktada buluşturalım ve bu şekilde PKK'yı elimine edelim şeklinde bir teklifti. Türkiye de buna şans vermeyi tercih etti şu an için. Yani Astana sürecine paralel yeni bir süreç başlatıldı. Ama bunun tabii bir yere gitme ihtimali şu an için en azından çok mümkün değil. Esed rejimi nihayetinde Türkiye'deki seçimleri bekliyor. Seçimlerde hocam, olası bir iktidar anda, değişikliği onlar için önemli olacak tabii.
Hocam bir de son anda Rusya'nın İran teklifi vardı. Yani İran'ın da masaya katılması gibi. Yani bu dörtlü toplantı düzeninde aslında şöyle bir kompozisyon ortaya çıkıyor. Rusya, İran ve rejim bir tarafta aslında Rusya her ne kadar toplantının masasının sahibi gibi olsa da yani Türkiye'nin karşısında aslında üçlü bir blok var ve Türkiye tek başına kalmış durumda. Yani buradan Türkiye'nin faydası sağlayabileceği bir denklemini nasıl çıkartabiliriz? Yani Türkiye ile evet rejim görüşsün belli bir işte terörle mücadele, göçmenlerin daha doğrusu Suriyeli misafirlerin, sığınmacıların geri dönüşü konusu Türkiye'nin öncelikleri arasında. Ama Suriye rejimi de burada işte Türkiye'nin geri çekilmesini şart koşuyor ki Türkiye için terörle mücadele birinci öncelik ve buradan çekilmesi mümkün değil. Aslında biz biraz da özellikle rejim tarafından gelen şeyler olmazları konuşmak gibi. Yani siz bunu nasıl görüyorsunuz?
Ya çünkü rejim, az önce dediğim gibi, burada Türkiye'de bir seçim süreci olacağını farkındalar ve iktidar alternatiflere baktığımızda bir yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer yerde Kemal Kılıçdaroğlu. Onlar Kılıçdaroğlu olası iktidarında çok daha kolay bir şekilde Türkiye ile masaya oturup anlaşabileceklerini düşünüyorlar. Çünkü Kılıçdaroğlu defalarca bizim Suriye'de ne işimiz var, buradan askerlerimizi çekmeliyiz, rejimle anlaşmalıyız ve bu çatışmayı bitirmeliyiz şeklinde söylemleri olmuştu. Dolayısıyla rejimin taleplerini olası bir Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu denklemde çok daha kolay bir şekilde Türkiye'nin yerine getirmesi söz konusu olabilir. Bu yüzden de zaman kazanmak adına rejim şu anda el yükseltiyor. Ancak seçimleri Sayın Erdoğan'ın yeniden kazanması itibariyle rejimin mevcut pozisyonunu revize etmek ve değiştirmek durumunda kalabileceğini düşünüyoruz. Tabii şu var, yani sen söylediğin gibi Türkiye'nin karşısında bir blok var. Rusya, İran, rejim bir arada gibi görünüyor. Ama onların arasında da ciddi çelişkiler söz konusu. Rusya artık eskisi kadar güçlü bir aktör değil Suriye'de. Ukrayna Savaşı'nın devam ettiği ve evet, yani bir denklemde Rusya şu anda daha uzlaşmacı görünüyor. Çünkü askeri açıdan eski gücüne sahip değil. Siyasi açıdan Türkiye'ye çok daha fazla ihtiyaç duyuyor. Türkiye ile belli bir noktada aslında Suriye üzerine bence anlaşmak istiyor artık Rusya. Böyle bir görüntü veriyor. Ama İran ve rejimin öncelikleri daha farklı. İran bölgedeki etkinliğini korumak, Türkiye'nin bölge dışına çıkmasını arzu ediyor. Yine rejim ise tekrardan tüm ülkeye hakim olmak istiyor. Tabi ortak çıkarlar da var. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir denge oluşturmak ve Fırat'ın doğusunda kurulmaya çalışılan PKK devletinin önüne geçebilmek. Bu anlamda da Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın ve rejimin belli bir ortak noktada çıkarları var. Ancak PKK ile mücadelenin doğasının nasıl olacağı konusunda bir ayrışma var. Rejim ve İran burada. Türkiye'nin tamamen askerlerini çekmesi ve rejimin otoritesini kabul etmesi. Bu çerçevede de PKK'ya karşı rejimin desteklenmesi şeklinde bir senaryoyu tercih ediyorlar. Ama bunun çok mümkün olması mümkün değil. Suriye'deki sağdaki denkleme baktığımızda hala muhaliflerin çok güçlü olduğunu, ciddi anlamda bir tabanı olduğunu, ülke nüfusunun önemli bir kısmının rejimden tamamen endişe ettiğini ve rejimin otoritesi altında yeniden yaşama eğiliminin olmadığını görüyoruz. Yine küresel anlamda özellikle batılı ülkeler başta olmak üzere rejime yönelik yaptırımlar ve bakış açısı devam ediyor.
Rejimi tekrardan ABD devam
Avrupa devletleri de benzer bir pozisyona sahip. Dolayısıyla bu anlamda çok kolay değil. Yani Türkiye ile rejim anlaşsa bile Suriye meselesinin çözülmesi çok mümkün. Şu an için görünmüyor ki ortak bir noktada buluşmak da çok zor. Tabii Türkiye'nin talepleri belli. Bir defa öncelikle PKK ile mücadele, Tahrirfat ve Manbij gibi rejimin kontrolünde, en azından etkisinde olan bölgelerde dahil olmak üzere bu bölgelerden PKK'nın çıkartılması, yine mültecilerin geri dönmesinin sağlanacağı bir istikrar alanı oluşması ve siyasal çözüm sürecinde bir ilerlemenin olması, yani muhaliflerin de taleplerinin rejim tarafından kabul edildiği, ortak bir yönetim anlayışının tekrar hayata geçirebileceği bir anayasanın yapılabileceği bir denklemin oluşması. Bu konuda rejimin çok da istekli olmadığı görülüyor. Dolayısıyla hani Türkiye evet bir şans veriyor şu anda siyasal çözüme. Ama buradan sonuç elde edebilmek gerçekten çok kolay değil. Rejimin çok ciddi tavizler vermesi gerekiyor ki şu anda hareket tarzına baktığımızda böyle bir denklem yok. Ama şunu unutmamak lazım. Burada Türkiye, Rusya, İran rejimle olan ilişkisini ve bu denklemi ABD'ye karşı da bir unsur olarak kullanma çabasında. Yani Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin tüm taleplerine rağmen PKK'yı desteklemeye devam ediyor. YPG'ye hem asker hem siyasi hem ekonomik destek veriyor ve burada açık bir şekilde Türkiye'ye rağmen bir devletçik kurma çabasında. Bunun mesela yeni emareleri de söz konusu oldu. Belki birazdan onu da daha detaylı konuşuruz. Bu helikopterlerin Dohuk'ta düşmesi sonrasında bunun arkasında Bafel Talabani ve KYB'nin olduğu görüldü. Tabii burada Amerika'nın isteği ve desteği ve yönlendirmesi çerçevesinde KYB ile YPG arasında ciddi ilişkiler oluşturuluyor. Bu hem askeri hem siyasi hem ekonomik anlamda. Bu da Amerika'nın burada daha uzun vadeli bir PKK-YPG'ye yatırım yaptığını gösteren önemli emareler ortaya koyuyor. Dolayısıyla Türkiye'de Amerika'nın oluşturduğu bu eksene karşı kendisi Rusya, İran'la rejimle en azından ilişkilerini belli bir düzeyde iyileştirerek karşı tarafa karşı baskın unsur olarak kullanma çabasını diye düşünüyorum.
Hocam bu zaten helikopterin düşmesi meselesi. Evet. Hatta iki helikopter olduğu açıklandı. Resmen Kuzey Irak'ta bir susurluk kazası gibi. Bazı
Doğru doğru
bilinmezlerin
aynen.
olduğu iki tane kaza var. İçinden Mazlum Abdi'nin yeğeni ölü olarak çıkıyor. Yat
Evet.
genel komutanı. Bir diğer taraftan baktığımız zaman hocam Mazlum Abdi'nin aslında Suriye'deki YPG PKK'yı bir nepotizm altında kendi ailesinden insanlarla yerleştirdiğini
Doğru.
görüyoruz. Amerika ile birlikte geliştirdiği ilişkiyle birlikte PKK içerisinde Mazlum Abdi'nin özellikle Suriye içerisinde çok güçlendiğini de gözlemliyoruz. Yani bu Şervan Kobani'nin
Evet.
helikopterin düşmesi sonucunda ölmesi ve daha önce bizim yine Suriye gündeminde yayınladığımız çalışmalardan ve daha önce açık kaynaklara yansıyan bilgilerden de görüyoruz ki Mazlum Abdi resmen
Nepotik
Suriye'deki
bir ağ inşa etmiş.
orada bir ağ inşa etmiş ve şunu da sanki ben gözlemliyorum hocam. Suriye'deki PKK'lılar arasında böyle Suriyelileri önceleme, Suriye kökenli olanları önceleme, Iraklıları, İranlıları veya Türkiye'den PKK'ya katılmış kişileri böyle bir dışlama var. Benim gözlemleyebildiğim Mazlum Abdi Suriye içerisinde yeni bir PKK inşa etmeye çalışıyor ve burada da KYB ile yeni bir ilişki tarzı geliştirerek Amerika Birleşik Devletleri'nin arabulucuyla. Çünkü biz daha önce helikopter eğitimi aldıklarını görmüştük SDG'lilerin. Ama bunların nasıl ve ne şekilde kullanılacağını bilmiyorduk ki ta ki karşımıza bu
Evet.
helikopter kazası çıktı. Aslında bir anlamda puzzle'ın parçaları da birleşmiş
Doğru,
oldu.
doğru.
Ben burada hocam iki yönlü bir soru sormak istiyorum. Bir, Irak'ın kuzeyinde güvenlik operasyonları devam ediyor. Diğer taraftan Türkiye KDP ile her ne kadar ilişkilerini geliştirse de KYB her zaman özellikle son dönemde PKK ile ilişkilerini geliştiriyor. Bir, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki kompozisyonunda KYB nereye oturacak? Son Süleymaniye'ye uçuşların yasaklanması ile
Evet.
birlikte ciddi bir gerilim var ki doğal yani KYB unsurları PKK'nın düzenlediği cenaze törenine katılacak kadar işi pervasızlığa götürdüler. Diğer tarafta da hocam Suriye'de bu yeni denklemde PKK nereye oturabilir? Yani Rusya var, İran var, ABD vesaire. Bu ikisi arasındaki
Evet.
bağlantıyı nasıl kurarsınız?
Tabii çok önemli gelişmeler yaşandı. Sen de ifade ettiğin gibi bu helikopter kazası ciddi bir gizem ortaya koydu ve ardından büyük bir skandala dönüştü. Nihayetinde Suriye Demokratik Güçleri de resmi olarak kabul etti. Burada iki tane helikopterlerinin kırım kazaya uğradı ve 9 tane yat savaşçısının, terör unsurunun öldüğünü kabullendiler. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki komutanlığı Uluslararası Koalisyon'da bir taziye mesajı
Evet.
yayınladı. Burada anladığımız kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri daha önce KYB'ye sağladığı, KYB'deki antiterör birimlerine sağladığı 2 tane helikopteri YPG'ye verilmesini temin etmiş ve bunun pilotaj eğitimi, bakımları gibi altyapısını da üstlenmiş durumda. Yine ABD'nin hava sahasını kontrol ettiği bölgelerde alçaktan uçuş yaparak bu helikopterler ki Türkiye'nin radarlarına girmemek için bunu yapıyorlar. Kandil hattına Suriye'den oradan da yine Süleymaniye'ye yönelik bir uçuş güzergahı
Hocam
olduğu
benim en çok
anlaşılıyor.
merak ettiğim soru da şu aslında. 9 tane SDG'li Kuzey Irak'ta ne yapıyor?
Evet. Yani burada anladığımız kadarıyla bir askeri ilişki de var. Operasyonel bilinmezlikler de var. Yani bu yapılar daha önce PKK'nın KCK unsurlarıyla da görüşmüş olabilir. Gara üzerinden ya da diğer Kandil hattında. Yine PKK'nın lider kadrosunun bu hat üzerinden taşınması söz konusu olabilir. Tabi burada Türkiye SİHA'larla çok muazzam bir etkinlik kurdu ve PKK'nın mobilizasyonunu bu hatta elimine etmeyi başardı. Dolayısıyla üst düzey hedefler ciddi anlamda risk altındaydı ve bunların mobilizasyonu söz konusu değildi. Ama helikopterler kullanılarak belli anlamda bu ulaşımı sağlıyor olabilirler. Yine bu unsurlar Bafel Taleban'ın da kabul ettiği şekilde kendisiyle görüşmeye bölgeye gidiyor ve burada sözde DAEŞ'le mücadele çerçevesinde ortak askeri işbirliği çerçevesinde bu ziyaret sağlanıyor. Anladığımız kadarıyla bir askeri planlama söz konusu. Dolayısıyla bu anlamda bu helikopterin düşmesi ve 9 unsurun elimine edilmesi önemli. Yine burada isimleri açıklanmayan farklı isimler de olabilir. Yani Amerikalı pilotların da ölmüş olma ihtimali ya da farklı üst düzey liderlerin ya da unsurların burada yine çeşitli ülkelerin istihbarat unsurlarının o helikopterlerde hayatını kaybetmiş olma ihtimali var. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Ama bunun siyasal anlamı şu.
Evet çünkü ikinci helikoptere dair bir bilgi yok. 9 tanesi hadi birinin de öldüğünü
Enkazı
söyleniyor ama.
bulunamadığını ifade etmişti KDP illi yetkililer. Özellikle Duhok valisi bu konuda açıklamalar yaptı ve tabii bu Irak'taki Kürt dengelerinde de ciddi bir sarsıntıya neden oldu. KDP KYB'yi ciddi sert şekilde suçladı. Çünkü kendi hava sahasının izinsiz olarak KYB'nin sağladığı helikopterlerle PKK'nın kullandığı ortaya çıktı. Bu da onlar adına kabul edilemez bir meseleydi. Şimdi burada anladığımız kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri özellikle de Lahore Talabani'nin parti içinde KYB içerisindeki gücünü tahkim ettikten sonra Lahore Cengi'yi elimine etmesinin ardından ilişkilerini ciddi anlamda güçlendirdi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki oyun planının bir parçası haline gelmeye başladı KYB. Bu bağlamda da SDY-YPG ile ciddi anlamda ilişki kurmaya başladılar. Hatta Bafur Talabani'nin daha önce de Amerikan uçaklarıyla bölgeye nakledildiğini Kamışlı'ya, burada SDG liderleriyle yine Mazlum'la dahil olmak üzere görüştüğünü biliyoruz. Bunun görselleri de yayınlandı, deşifre oldu. Şimdi bu tarz operasyonel bir ilişki olduğunu ortaya çıkması da söz konusu. Yine Bafur da bunu saklamadı ve taziye dilekleriyle birlikte o dönemde Nevruz kutlamalarında Öcalan'ın serbest bırakılması gibi bazı çağrılarda da bulundu. Yani bu açıkça Türkiye'ye karşı bir pozisyon almak anlamına geliyordu. Burada da PKK içi dengeler açısından da önemli. Yani sen de ifade ettin. Suriye Demokratik Güçleri çatısı altında, Amerika'nın nüfusunda, eğitiminde, desteğinde Suriye YPG'si KCK ile en azından Kandil ile belli bir ayrışma süreci içerisinde. Burada Amerika ve Şevetleri kendisinin yöneteceği, kendisinin kontrolüne bir PKK var etmek istiyor. KCK liderleri üzerinde Amerika'nın böyle bir etkisi olmadığını biliyoruz. Onların özellikle İran istihbaratıyla ve değişik ülkelerle de angajmanları var. Ama Suriye'de Amerika'nın eğittiği, donattığı unsurlar üzerinde çok daha ciddi bir etkisi var ve Türkiye'ye karşı da bu yapıları kabullendirebileceğine inancına sahip. Geçmişinin bariyer olmadığını düşünüyor. Dolayısıyla belki bu KYB ile olan YPG'nin ilişkisini bir nevi KCK'ya karşı da kısmen kullanmak açısından Amerika adına operasyonel bir anlamı olabilir. Yine KYB ise YPG ile olan bu ilişkisini ve Amerika'nın desteğini KDP ile olan mücadelesinde araçsallaştırıyor. Ona karşı bir denge unsuru olarak kullanıyor. Keza İran'a karşı da bunun elini güçlendirebileceğini inanıyor olabilir. Tabii Türkiye bu meseleye çok sert tepki gösterdi. Ben de bir yazımda aslında bunun KYB ve Bafal Talabani'ye ciddi bir bedeli olacağını, Türkiye'nin bu bedeli ödetmeye başlayacağını öngörmüştüm. Dün itibariyle Türkiye Süleymaniye Havalimanı'na Türkiye'den uçuşları yasakladı. Türk Hava Yolları şu an için uçuş yapmayacağını ortaya koydu. Ekonomik yaptırımlar başlıyor. Bunun ötesinde daha farklı siyasi ve askeri yaptırımlar da gelecektir diye kademeli şekilde düşünüyorum. Biraz geriye dönüp baktığımızda aslında KYB'nin PKK ile olan ilişkisi hep gündemdeydi. Türkiye zaman zaman KYB'yi sıkıştırınca KYB geri adım atarak Türkiye'nin taleplerini kabul ediyordu ve bu anlamda Türkiye daha önce de yaptırım uyguluyordu ve bu yaptırımlardan vazgeçmişti. Ama şimdi Bafal yeni bir oyun oynuyor ve bu oyunun büyük bir bedeli olacağını da Türkiye ona bence göstermeye başlayacak diye düşünüyorum.
Hocam, bir diğer yandan da aslında Türkiye'de de çokça konuşulan bir mesele vardı. İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri meselesi. Türkiye en son bu Kur'an yakılması hadisesinden sonra İsveç ile artık ne diyelim barajına giderek, angajmanına giderek uzaklaştırdı. Ve diğer taraftan da aslında Batılı devletlere Türkiye'nin güvenlik kaygıları nedeniyle bu tarz veto girişiminde bulunduğunu göstermek amacıyla da daha yumuşak davranan, Türkiye'nin taleplerine karşılık veren Finlandiya'nın NATO üyeliğinde kabul etti. Bugün de meclis onayladıktan sonra da bugün de resmen NATO'ya giriş yaptı Finlandiya. Hocam, siz bu süreci nasıl görüyorsunuz? Hem bu Rusya-Ukrayna Savaşı'nın aslında sönümlendiği bir noktada İsveç'in aslında belki de NATO'ya dahil olmamak için Türkiye'yi böyle kışkırtmaya yönelik çalışmalara istihbarat seviyesinde imza atıp Türkiye'yi aslında yani bir anlamda da Finlandiya'nın alınmasını sağlayıp İsveç'i yeniden aslında bir tarafsız pozisyondan bırakmak istedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ya tabii bu tarz iddialar var. Tam olarak bunları bilmek mümkün değil. İsveç'in içinde farklı pozisyonlar da olabilir. NATO'ya girilmesini arzu etmeyen. Bunların kışkırtmaları olabilir. Devlet aygıtlarının tek bir bakış açısı var mı? Emin değilim. Ama bugün sonuç itibariyle NATO açısından tarihi bir gün. 31. ülke olarak Finlandiya.
Emre hocam, dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya'nın NATO'ya girmesi.
Yani bunlar tabii tarihsel olarak tarafsızlıklarla bilinen ülkelerdi ama Rusya'nın emperyal tehdidi ve Ukrayna Savaşı onların tarafsızlıklarını da bozmuş oldu ve Putin'in ne büyük bir stratejik hata yaptığını gösteren diğer unsurlardan da biri oldu. Kendi sınır hattında iki tane ülke NATO'ya üye olmak için çaba sarf ediyor ve bir tanesi Finlandiya. Şimdi üye olmuş oldu. Bu Rusya'nın güvenlik kaygılarını daha da derinleştirecek bir unsur. Brüksel'de önemli bir zirve oldu ve Dışişleri Bakanları bir araya gelerek bu üyeliği onaylamış oldular. Tabii şimdi biraz geriye dönüp baktığımızda aslında Türkiye'nin bu meselede ilkesel davrandığını gördük. Yani kendisinin ulusal güvenliğe ait endişeleri var. Bir ortak güvenlik politikasının içerisine İsveç ve NATO'ya girmesine izin verecekse Türkiye'nin güvenliğinin de sağlanması gerektiğini ortaya koydu. Bu konuda üçlü bir muhtara da imzalandı, protokol yapıldı. Türkiye'nin talepleri net bir şekilde muhataplarına aktarıldı ve onlar da bunu kabul ederek imza sürecinden bunu geçirdiler. Ama ardından uygulamaya baktığımızda Finlandiya'nın Türkiye'nin taleplerine karşılık verdiğini, olumlu bir şekilde süreci ilerlettiğini görürken İsveç'in ise tam aksine daha provokatif yani şekilde bir pozisyon aldı.
Ciddi manada ev sahipliği yapamadı.
Maalesef yani. Maalesef yani onlar böyle bir handikap var İsveç'in içerisindeki birçok siyasal pozisyon PKK'yı ciddi anlamda özellikle sol fraksiyonlar destekliyor. Ve açık bir şekilde PKK unsurları yani PYD ve YPG'nin ötesine doğrudan PKK, HPG, KCK'nın unsurları İsveç'te faaliyet yürütüyor. Burada birçok legal alanda, sözde, dernek, kültür merkezi gibi görüntüler altında faaliyetlerini yürütüyorlar. Para topluyorlar, bunu PKK'ya aktarıyorlar. Yine daha önce Kandil'de dağda faaliyet göstermiş terörist unsurlar şu an İsveç'te mülteci konumunda varlığını devam ettiriyor. Ve Türkiye'nin iade istediği isimler maalesef Türkiye'ye iade edilmiyor. Yine PYD, YPG ile de İsveç hükümetinin organik ilişkileri var. Doğrudan para aktarıyor, yardımlar yapıyor. Bu Türkiye'nin ulusal güvenliği adına ciddi bir tehdit. Ve Türkiye'nin tüm taleplerine rağmen, bunları yapacaklarını söylemelerine rağmen gerçekleştirmediler. Bunların üzerine de provokatif eylemler geldi. Türk Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an yakma eylemleri, Türk bayraklarına yönelik hakaretler, Erdoğan'ın kuklasının işte asılma girişimleri gibi bir kısmını PKK unsurlarının yaptı, bir kısmını aşırı sağ ya da ırkçı İslamofobik unsurlarının yaptı. Bir süreç hayata geçti. Tabii Türkiye'de doğal olarak İsveç'e tepkisini net bir şekilde gösterdi. Sonuçta Türkiye bir demokrasi. Türk halkının da İsveç'in NATO'ya girmesini kesinlikle istemediğini biliyoruz. Türk parlamentosunun bunu onaylaması hiçbir şekilde mümkün olmayacak. Seçimlerden sonra tabii Türkiye'de dengeler değişir mi parlamentonun yapısı? Çok fazla değişeceğini düşünmüyorum. Yani İsveç'in NATO'ya girme süreci ciddi anlamda askıya alınmış diye düşünüyorum.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir alışveriş oldu benim için de.
Ben teşekkür ederim.
Bugünlük de programımızın, küresel analiz programının sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Küresel analiz.